Sayfa 85. Büyülenmiş genç adam ile balıkların öyküsü. Efendim, bilesiniz benim babam bu diyarın hükümdarı idi. Adı Mahmut'tu ve Kara Adaların ve bu dört dağın efendisi idi. Babam 70 yıl saltanat sürdü. Sonra da Tanrı'nın rahmetine kavuştu. Ölümünden sonra saltanata ben sahip oldum ve amcamın kızıyla evlendim. Karım beni öylesine bir aşkla seviyordu ki, yanından ayrılsam beni yeniden görünceye kadar ne yer ne de içerdi. 5 yıl benim korumam altında kaldı. Sonra bir gün aşçıya akşam yemeği için hazırlık yapması talimatını verdikten sonra hamama gitmiş. Ben saraya geldim. Her zaman uyumaya adet ettiğim yerde uzandım. İki esireden de bir yelpaze ile beni serinletmelerini istedim. Biri başucumda, öteki ise ayak ucumda duruyordu. Karımın yokluğunu düşünerek uykum kaçmıştı. Ruhum uyanıktı ama gözlerim kapalıydı. O sırada başucumdaki esirenin beni uyur sanarak ayak ucumdakine şöyle seslendiğini duydum. Mesude, efendimiz ne kadar talihsiz bir genç değil mi? Onun eşi olarak hanımımız gibi böylesine hain, böylesine cani birine sahip olması ne kadar yazık. Öteki de, Allah zina yapan kadınların belasını versin. Böylesine bir zaniye, efendimiz gibi güzel huylu biriyle evlenmemeliydi. Tüm gecelerini başka başka yataklarda geçiriyor, diye yanıt verdi. Başucumdaki esire de buna karşı, gerçekten bu kadının yaptıklarını aldırmamak için efendimiz epeyce kaygısız olmalı, dedi. Öteki de, bunu nasıl söylersin? Efendimiz onun yaptıklarından kuşku duymuyor ki, yoksa onu bu denli özgür bırakır mıydı sanıyorsun? Sen bilmiyorsun, bu nankör her gece yatmadan önce efendimizin içtiği şaraba bir şeyler. Sanırım bank. Bank ya da bank. Eski Araplarda banotundan çıkarılan bir tür uyku ilacı ya da kanabise, kenevir, dayanan tüm uyuşturuculara verilen ad. Karıştırıyor. O da derin uykulara dalıyor. Bu durumdayken ne olup bittiğini, onun nereye gittiğini, ne yaptığını bilemiyor. Böylece efendimize şarap içirdikten sonra giyinip, onu yalnız bırakarak gün doğuncaya kadar ortadan yok oluyor. Geri döndüğünde kocasının burnuna yanık bir şey uzatarak koklatıyor ve onu uyandırıyor, yanıtını verdi. Esirelerin bu sözlerini duyunca efendim, gözümün nuru karardı. Amcamın kızı yani karımla yeniden birlikte olacağım akşamın gelişi adeta gecikti. Sonunda karım hamamdan döndü. Sofrayı serdik ve adet edindiğimiz tarzda karşılıklı içki ikramında bulunarak bir saat kadar yemek yedik. Bunu izleyerek yatmadan önce her gece içtiğim şarabı istedim. Bana bardağı verdi. Onu her zamanki gibi dudaklarıma götürür gibi yaptım ve çabucak giysimin üst kısmındaki kıvrıma döktüm. Rene Kavam, karımdan gizleyerek çabucak yere döktüm şeklinde çevirmiş. Ve hemencecik yatağa girerek uyur gibi yaptım. Bunun üzerine karım, uyu, bir daha inşallah hiç uyanmazsın. Allah da biliyor ya, senden nefret ediyorum. Seni görür görmez tüylerim diken diken oluyor. Sen yakınımdayken ruhum bunalıyor, dedi. Sonra kalktı, en güzel giysilerini giydi, koku süründü, beline bir kılıç taktı. Sarayın kapısını açtı, çıkıp gitti. Bunun üzerine kalktım ve onu saraydan çıktığı andan başlayarak izlemeye koyuldum. Kentin bütün çarşılarını geçti. Sonunda kentin kapılarına ulaştı. Kapılara doğru hiç anlamadığım bir dilde seslendi. Kilitler düştü ve kapılar açıldı. Ve karım kentin dışına çıktı. Ben de kendimi fark ettirmeden ardına düştüm. Sonunda harabe yığınlarından oluşmuş tepelere ve bunların ortasında bulunan tuğladan örülmüş, kubbesi bulunan yarı yıkık bir kaleye ulaştı. Kapıdan girdi. Bense kubbenin üstüne çıktım ve yukarıdan gözetlemeye koyuldum. Karım bir zencinin yanına girdi. Bu zencinin üst dudağı bir tencere kapağı gibi idi. Alt dudağı da tencerenin ta kendisiydi. İki dudağı da o denli aşağı sarkıyordu ki bunlarla kumlardaki çakılları ayıklayabilirdi. Her yanı hastalıktan çürümüştü ve şeker kamışından yolunmuş kuru yapraklar üzerinde yatıyordu. Onu görünce karım yere kadar eğilerek iki eli arasından toprağı öptü. O da başını kaldırıp ona çevirdi ve ''Allah belanı versin, bu saatlere kadar niye geciktin? Buraya içmeleri ve sevgilileriyle birbirine katılmaları için zencileri çağırdım. Bense senin yüzünden içmeye hiç heves duymadım.'' dedi. Karım Ey efendim, ey kalbimin sevgilisi, bilmez misin ki ben amcamın oğluyla evliyim ve onu görür görmez nefretle doluyorum. Birlikte olmaktan dehşet duyuyorum. Eğer sana zarar vermeyeceğini bilsem, kenti çoktan tepeden tırnağa harabeye çevirir, taş üstünde taş koymazdım. Orada baykuş ve karga sesinden başka ses duyulmazdı. Harabelerin taşlarını da Kaf Dağı'nın ötesine fırlatırdım, dedi. Zenci, yalan söylüyorsun ey alçak karı. Bak, şerefim, zencilerin erkek olarak üstün niteliği ve insan olarak beyazlardan sonsuz üstünlüğümüz üzerine yemin ediyorum ki, bugünden sonra bir kez daha geç kalırsan, artık senin dostluğunu reddeder ve vücudunu bir daha vücudumun üstüne çekmem. Ey nankör hain, sen kadınlık arzularını başka yerlerde doyurduğun için geç kalmadın mı yani? Ey pislik, ey beyaz kadınların en aşağılığı, diye yanıt verdi. Şehzade hükümdara yönelerek böyle konuşmuş ve sözünü sürdürmüş. Bu konuşmayı duyup aralarında geçenleri gözlerimle görünce dünya gözümde karanlığa dönüştü. Artık nerede olduğumu bilemedim. Bunu izleyerek karım olan yeğenim ağlamaya ve zincirin önünde alçalarak yalvarmaya başladı. Ey sevgilim, ey yüreğimin meyvesi, benim senden başka kimim var? Beni kovarsan felaketim olursun. Ey sevdiceğim, ey gözümün nuru, dedi ve ağlamayı, yalvarmayı bağışlanıncaya kadar sürdürdü ve bağışlanınca da çok mutlu oldu. Ayağa kalktı ve tüm giysilerinden soyundu ve donunu da çıkararak çırılçıplak kaldı. Sonra da, ey efendim, esireni besleyecek neyin var, diye sordu. Zenci de, tencerenin kapağını kaldır, orada kaynatılmış fare kemiği bulacaksın, şu küpte de boza var, içersin, dedi. Karım ayağa kalktı, yiyip içti, ellerini yıkadı ve kamış yapraklarından oluşan yatakta zenci ile yattı ve çırılçıplak, iğrenç paçavralar altında zenciye sarıldı. Karım olan yeğenimin yaptığı her şeyi görünce artık kendimi tutamadım ve kubbeden aşağı inerek salona saldırdım. Ve karımın getirdiği kılıcı ele alarak ikisini de öldürmeye karar verdim. İlkin zencinin boynunu vurdum ve öldüğüne inandım. Bu anda Şehrazat sabahın yaklaştığını görmüş ve yavaşça sesini kesmiş. Sabah olunca Şah Şehriyar hükmettiği divana girmiş ve günün sonuna kadar divan toplantısında bulunmuş. Sonra Şah sarayına dönmüş ve Dünyazat kız kardeşine öyküne devam etmeni rica ediyorum, demiş. O da gerekli saygıyla ve bütün kalbimle, demiş. 8. gece gelince söze başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şahım, büyülenmiş genç sultana şöyle demiş. Kafasını kesmek üzere zenciye vurunca aslında boğazını deri ve et olarak kesmişim. Korkunç bir sesle haykırınca onu öldürdüm sandım. Karım olan yeğenim bu sırada derin uykulardaydı. Benim oradan ayrılmamdan sonra uyanmış ve kılıcını alıp kınına sokmuş, kente dönmüş. Sabaha kadar benim yanımda yatmıştı. Ertesi gün karımın saçlarını kestiğini ve matem giysilerine büründüğünü gördüm. Sonra bana, ''Ey amcamın oğlu, bu halime bakıp beni suçlama. Annemin öldüğünü, babamın da kutsal savaşta şehit düştüğünü yeni öğrendim.'' Kardeşlerimden birini akrep sokarak öldürmüş, diğeri de yıkılan bir binanın altında kalarak canlı canlı toprağa gömülmüş. Bunları duyunca ağlayıp sızlamaktan kendimi alamadım, dedi. Onun bu sözlerini duyunca bir şey görmemiş gibi davranarak, ne yaparsan yap seni durduracak değilim, dedim. O da matemine bürünüp bir yıl boyunca derdini boyna yenileyip gözyaşlarıyla ve çılgın bir kederle kahrolarak ömrünü sürdürdü. Bir yıl dolunca bana, sarayının bahçesinde türbe şeklinde bir mezar yaptırmak istiyorum. Orada yalnız başıma kalarak ağlayacağım ve bu yere matem evi adını vereceğim, dedi. Ben de gerekli gördüğün neyse yap, dedim. Bu matem evini yaptırdı. Üstü kubbe, altı çukur olarak. Sonra da aslında ölmemiş olan ama iyice hasta düşüp halsiz kalan ve artık karıma hiçbir yararı dokunmayacak durumdaki zenciyi taşıtıp buraya yerleştirdi. Ama bu durumu onun boyuna şarap ve boza içmesine engel değildi. Ancak yaralandığı günden sonra hiç konuşamadı ve vadesi dolmadığı için yaşamını sürdürdü. Ve karım her gün sabah ve akşamları türbede onun yanına gidip çılgınca gözyaşları dökerek dövünmesini sürdürdü. Ona içsin diye içki ve et suyu verdi. Bir yıl daha sabah akşam bu tutumunu terk etmedi ve ben sürekli olarak ona katlandım. Ancak bir gün ansızın yanına girince karımı ağlayıp ellerini yüzüne çarparken buldum ve üzgün bir sesle şu dizeleri okuduğunu duydum. Sen gittin gideli ey sevgili, İnsanlardan soğudum, yapayalnız yaşadım. Çünkü sen gittin gideli kalbim sevmeyi unuttu. Ama bir gün döner de sevgilini ararsan, yalvarırım bedenimi kollarına al ve mezarının yanı başında bana da bir yer ayır. Eğer bir gün dönersen ey sevgili, sesin eskisi gibi adımı sevgiyle ansın. Mezarımda bana seslen. Ama sen yanıt olarak kemiklerimin birbirine çarpmasından doğan hazin sesten başkasını duyamazsın. Sızlanmalarını bitirince elimde kınından sıyrılmış kılıçla ona, ey haine, geçmiş ilişkileri inkar eden ve dostluğu çiğneyen nankörce sözlerini duydum deyip kolumu kaldırarak ona vurmaya hazırlanınca birden ayağa fırladı ve zenciyi benim yaraladığımı anlayarak anlamını kavrayamadığım sözler sarf ettikten sonra, büyünün faziletiyle yarı taş yarı insan ol diye beni lanetledi ve hemen o anda efendim bu gördüğün hale geldim. Ne kıpırdayabiliyorum ne bir harekette bulunabiliyorum. Böylece ne ölü ne de canlı sayılırım artık. Beni bu hale koyduktan sonra hükmettiğim dört adayı da büyüledi ve onları ortasında göl bulunan dört dağa dönüştürdü. Tebaamı da balığa çevirdi. Hepsi bu kadar değil. Her gün bana işkence ediyor. Deriden bir kemerle beni kamçılıyor. Kanım sızıncaya kadar 100 kere vuruyor. Sonra da giysilerimin altına çıplak bedenimin tüm üst bölümünü kapsayan kıllı bir giysi koyuyor. Öyküsünün burasına gelince genç adam ağlamaya başladı ve şu dizeleri söyledi. Adaletini beklerken yüce tanrım ve de vereceğin hükmü, sabırla susuyorum, iradenin böyle olduğuna inanarak. Ama felaketimin içinde boğuluyorum. Senden başka sığınacak limanım yok Rabbim, ey kutsal peygamberimizin tapındığı tanrım. Bunu duyan sultan genç adama dönerek, sen benim dertlerime dert kattın, söyle bana bu kadın nerededir diye sordu. Genç adam, kubbenin altında yatan zencinin yanında, her gün buraya geliyor, bana yaklaşıyor, beni soyuyor, beni kamçılıyor, bense ağlıyor, haykırıyorum ama ona karşı kendimi savunmak için bir hareket yapamıyorum. Beni böyle cezalandırdıktan sonra yeniden zencinin yanına dönüyor, ona sabah akşam şaraplar, et suları götürüyor diye yanıt verdi. Sultan, aman ya Rabbi, benim sana unutulmayacak, benden sonra da tarihe geçecek bir hizmette bulunmam kaçınılmaz oldu artık, demiş ve akşam saatinin yaklaşmasına kadar genç adamla konuşmasını sürdürmüş. Sonra hükümdar ayağa kalkmış ve büyücülerin gece ayinlerinin vakti olan gece yarısı gelinceye kadar beklemiş. Tam o saatte soyunmuş ve kılıcını kuşanarak zencinin bulunduğu yara doğru yollanmış. Orada mumları ve asılı lambaları görmüş. Öd ağacı, koku ve merhemlerin yayıldığı havayı koklamış. Sonra doğruca zencinin yanına ulaşmış ve kılıcını çarpıp onu öldürmüş. Sonra onu sırtına alıp sarayda bulunan bir kuyunun dibine atmış. Sonra da geri dönmüş, zencinin giysilerini giymiş. Bir süre uzun ve yalın kılıcını savurarak türbede gezinmiş. Bir saat sonra sefil büyücü kadın genç adamın yanına gelmiş. İçeri girer girmez kocası olan yeğenini soymuş ve kamçısını alıp onu dövmüş. Delikanlı, ''Ay, ay yeter, zaten felaketim yeterince çekilmez, ah acı bana!'' diye haykırmış. Kadın, ''Peki sen bana acıdın mı?'' diye yanıt vermiş. ''Bana sevdiğimi bağışladın mı? Hayır değil mi? Öyleyse katlan.'' Sonra da keçi kılından yapılmış giysiyi çıplak bedenine giydirmiş. Sonra onu bırakıp yanında şarap ve kaynamış bitki suyuyla zencinin yanına seyirtmiş. Türbeye girince ağlamış. Uh diye haykırarak sızlanmaya başlamış ve de ''Ey efendim ne olur konuş benimle, sesini duyur bana ey efendim'' deyip acı dolu bir sesle şu dizeleri okumuş. ''Ey kalbimin sahibi, bu katı uzaklaşma böyle sürüp gidecek mi? İçime soktuğun sevgi dayanılmayacak kadar ağır bir işkence. Ah daha ne zamana kadar benden kaçıp duracaksın? Eğer üzüntümden, acı sefaletimden başka bir şey istemiyorsan öyle olsun. Git, mutlu ol, dileğin yerine getirilecektir.'' Sonra hıçkırıklarla boğulmuş ve tekrarlamış. ''Ey efendim, konuş benimle sesini duyayım.'' diye. Bunun üzerine zenci kılığındaki sultan dilini ağzında dolaştırarak zenci taklidiyle ''Ha ha, Allah'ın inayetinden gayrı kuvvet ve kudret yoktur.'' demiş. Kadın sevgilisinin bu sözlerini duyunca neşeden haykırmış ve bayılmış. Sonra kendine gelerek ''Oh efendim artık iyileştin mi?'' diye sormuş. Hükümdar sesini değiştirerek zayıf bir tınıyla ''Ah alçak, sana seslenmeye hiç de layık değilsin.'' demiş. Kadın ''Neden ama?'' diye sorunca ''Çünkü gün boyunca kocanı cezalandırmaktan başka bir şey yapmıyorsun. O da bağırıp yardım istiyor ve bütün bunlar sabahlara kadar geceleri uykumu dağıtıyor. Kocansa durmadan yalvarmaktan ve bağışlanma dilemekten kendini alamıyor. Öylesine ki sesi tüm uykumu alıp götürüyor. Bunlar olmasaydı çoktan gücümü toplardım. İşte sırf bu neden seni yanıtlamaktan beni alıkoydu.'' demiş. Kadın, madem ki sen emrediyorsun, onu bulunduğu durumdan kurtarırım demiş. Sultan da, evet onu kurtar, bana da huzur ver diye yanıt vermiş. Kadın, emrin başım üstüne deyip ayağa kalkarak türbeden çıkmış. Saraya gelince su dolu bakır bir kabı alıp onun üzerine sihirli sözcükler okumuş. Ve su tencerede kaynayan su gibi kaynamaya başlamış. Suyu genç adamın üstüne serpmiş ve... ''Söylenen sözlerin yüzü suyu hürmetine ilk halini alman için seni bu durumdan kurtarıyorum.'' demiş. Genç adam silkinip ayaklarının üzerine durmuş. Kurtuluşuna sevinerek Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in Tanrı'nın peygamberi olduğuna tanıklık ederim.'' demiş. ''Allah'ın inayeti ve selameti senin üzerine olsun.'' diye eklemiş. Kadın da ona ''Defol ve bir daha da buraya gelme, yoksa seni öldürürüm.'' diyerek yüzüne haykırmış. O zaman genç adam iki elini havaya kaldırarak kaçıp gitmiş. Kadın türbeye dönmüş, çukura inerek ''Ey efendim ayağa kalk, seni göreyim.'' demiş. Öteki ise çok zayıf bir sesle ''Daha bir şey yapmış değilsin, huzurumun ancak bir parçasını sağladın ama derdimin asıl nedenini ortadan kaldırmadın.'' demiş. Kadın ''Ey sevdiceğim bu esas neden nedir?'' diye sormuş. Sahte zenci de ''Önceleri eski kentin ve dört adanın halkından başkası olmayan göldeki balıklar bütün gece sudan başlarını çıkarıp bana ve sana lanetler yağdırıyorlar. İşte yeniden kuvvetlenmemi engelleyen neden budur. Onları kurtarmak sana düşer. Sonra da gel elimden tut, ayağa kalkmama yardım et. Çünkü o zaman mutlaka sağlığıma kavuşmuş olacağım.'' demiş. Kadın zenci olduğunu sandığı hükümdarın bu sözlerini duyunca neşeyle ona ''Ey efendim senin emrin başım üstünedir.'' demiş ve de ''Bismillah.'' diyerek mutlulukla ayağa kalkmış ve koşmaya başlamış. Göle gelince eline bir parça su almış ve o anda Şehrazat şafağın söktüğünü görmüş ve yavaşça sesini kesmiş. Dokuzuncu gece gelince yeniden anlatmaya başlamış. ''İşittim ki ey bahtı güzel şahım, genç büyücü kadın gölden eline bir parça su almış ve üzerine gizemli sözler söylemiş. Balıklar kıpırdamaya başlamış ve başlarını kaldırıp o anda yeniden Adem oğullarına dönüşmüşler ve kentte oturanların büyüsü çözülmüş. Ve kent, güzel çarşıları ve her biri işinin başına dönmüş esnafıyla parıltılı bir şehir olmuş ve de eskiden olduğu gibi dağlar adalara dönüşmüş.'' Bunun üzerine genç kadın hemen zenci sandığı sultanın yanına dönmüş ve ona ''Ey sevgilim bana cömert elini uzat da öpeyim.'' demiş. Sultan ona alçak sesle ''Yanıma yaklaş.'' demiş. Kadın yaklaşmış. Sultan birdenbire kılıcını çekip kadının göğsüne öyle bir saplamış ki kılıcın ucu sırtından çıkmış. Sonra yeniden kılıçla vurmuş ve kadını ikiye bölmüş. Bundan sonra oradan çıkıp onu ayakta bekleyen büyülenmiş genç adamı bulmuş. Kurtulması dolayısıyla iltifatlarda bulunmuş. Genç adam da onun elini öpmüş, coşkuyla şükranlarını sunmuş. Bunu izleyerek hükümdar ona, ''Kentte mi kalmak yoksa benimle ülkeme mi gelmek istersin?'' diye sormuş. Genç adam da ona, ''Ey zamana hükmeden hükümdarım, buradan senin ülkene ne kadar mesafe var biliyor musun?'' diye sormuş. Sultan da, ''2,5 gün'' diyerek yanıtlamış. Bunu duyan genç adam, ''Ey hükümdarım, eğer uyuyorsan uyan, buradan ülkene dönmek için Allah'ın izniyle tüm 1 yıl gerek sana. Eğer sen buraya 2,5 günde gelmişsen, kentin büyülenmesindendir. Sonra ben de ey şahım seni göz açıp kapayasıya kadar bir zaman için bile terk etmeyeceğim.'' demiş. Hükümdar bu sözleri duyunca sevinmiş ve ''Tanrı'ya şükürler olsun ki seni yoluma çıkardı. Sen bundan sonra benim evladımsın.'' ''Madem ki Tanrı bana bugüne kadar bir evlat vermedi.'' demiş. Bunun üzerine birbirinin boynuna sarılmışlar, sonsuz bir neşeye kapılmışlar. Bunu izleyerek daha önce büyülenmiş olan şehzadenin sarayına doğru yürümeye başlamışlar. Şehzade ülkesinin ileri gelenlerine Mekke'ye giderek kutsal hac görevini yerine getireceğini söylemiş. Bunun üzerine gerekli tüm hazırlıklar yapılmış. Sonra şehzade ile hükümdar yola koyulmuşlar. Hükümdarın yüreği ülkesine olan özlemle tutuşuyormuş. Çünkü bir yıldır oradan uzaktaymış. Yanlarında sunulacak armağanlar taşıyan 80 köle varmış. Böylece tam bir yıl hükümdarın ülkesine yaklaşıncaya kadar gece gündüz yolculuk etmekten geri kalmamışlar. Bunu duyan vezir bir daha görmekten umut kesmiş bulunduğu hükümdarı karşılamak için askerlerle yola çıkmış. Askerler hükümdarlarını görünce yere kapanmış ve iki ellerinin arasından yeri öpmüşler. Ona beyanı hoşamedi, gelişini kutsamışlar, hoş geldin demişler. Eylemişler. Sultan sarayına girmiş, tahtına oturmuş. Sonra veziri yanına çağırtmış ve olup biten her şeyi ona anlatmış. Vezir genç adamın öyküsünü öğrenince onu kurtuluşa ve selamete erişi dolayısıyla kutlamış. Meclis kurup herkese armağanlar dağıttıktan sonra hükümdar vezirine "Çabuk bana buraya evvelce balıkları getiren balıkçıyı bulup getirin." demiş. Vezir adam gönderip büyülenmiş bir kentte oturanların kurtuluşunu sağlayan balıkçıyı aratmış. Hükümdar onu yanına çağırmış ve hilatlar giydirmiş. Yaşamı üstüne sorular sormuş. Çocukları olup olmadığını öğrenmek istemiş. Balıkçı da ona bir oğlu iki kızı olduğunu söylemiş. Sultan iki kızdan biriyle hemen kendi evlenmiş. Genç adam da ikincisini eş edinmiş. Sultan kızların babasını artık yanından hiç ayırmamış ve onu baş hazinedar yapmış. Sonra veziri genç adamın kara adalar arasındaki kentine yollamış, onu bu adaların hükümdarı yapmış. Daha önce kendisine yoldaşlık eden 50 köleyi de maiyetine vermiş ve o ülkenin emirlerine dağıtılmak üzere pek çok hilatlar göndermiş. Bunun üzerine vezir hükümdarın ellerini öperek yola koyulmuş. Hükümdar ile genç adam birlikte yaşamlarını sürdürmüşler. Balıkçıya gelince baş hazinedar olarak iki kızı da hükümdar eşi olan zamanın en zengin adamlarından biri olmuş ve ölünceye kadar öyle kalmışlar. Ancak diye sözünü sürdürmüş Şehrazat, bu öykünün Hamal'ın öyküsünden daha çok hayranlık uyandırdığına sakın inanmayın. 7. ayrımın sonu, sayfa 96.